Ayrım 3. Tayfa 16. Tablo 1. Dünya olayları ve krizler. 1929-31 yılları arası. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş. XX. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş. XX. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon. XX. Reel faiz hattı artışları XX. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi XX. 1958-61 yılları arası. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş X. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş XX. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon X. Reel faiz hattı artışları X. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi XX. 1978-81 yılları arası. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş XX. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş XX. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon XX. Reel faiz hattı artışları XX. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi XX. 1988-89 yılları. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş X. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş O. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon X. Reel faiz hattı artışları X. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi X. 1991 yılı. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş XX. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş XX. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon X. Reel faiz hattı artışları XX. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi XX. 1994 yılı. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş XX. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş O. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon XX. Reel faiz hattı artışları XX. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi XX. 1998-2001 yılları arası. Pazarda ekonomik durgunluk ve veya savaş XX. Dış ticaret hatlarında aleyhe gidiş XX. Pazarlarda ve veya rakiplerde devalüasyon XX. Reel faiz hattı artışları XX. Kısa vadeli sermaye, sermaye kaçışı ve veya çekilişi XX. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Tablo 2. İç etkenler ve krizler. 1929-32 yılları arası. Uygunsuz ekonomi politikaları XX. Cari işlemler bilançosu açıkları XX. Kamu iç dış dış borçları X. Banka şirket kısa vadeli dış borçları X. Makroekonomik istikrarsızlık O. 1958-61 yılları. Uygunsuz ekonomi politikaları XX. Cari işlemler bilançosu açıkları XX. Kamu iç dış dış borçları XX. Banka şirket kısa vadeli dış borçları XX. Makroekonomik istikrarsızlık X. 1978-81 yılları arası. Uygunsuz ekonomi politikaları XX. Cari işlemler bilançosu açıkları XX. Kamu iç dış dış borçları XX. Banka şirket kısa vadeli dış borçları XX. Makroekonomik istikrarsızlık XX. 1988-89 yılları. Uygunsuz ekonomi politikaları XX. Cari işlemler bilançosu açıkları XX. Kamu iç dış dış borçları XX. Banka şirket kısa vadeli dış borçları XX. Makroekonomik istikrarsızlık XX. 1991 yılı. uygunsuz ekonomi politikaları, XX, cari işlemler bilançosu açıkları, XX, kamu iç dış borçları, XX, banka şirket kısa vadeli dış borçları, XX, makroekonomik istikrarsızlık, XX. 1994, uygunsuz ekonomi politikaları, XX, cari işlemler bilançosu açıkları, XX, kamu iç dış borçları, XX, banka şirket kısa vadeli dış borçları, XX, makroekonomik istikrarsızlık, XX. 1998-2001 yılları arası, uygunsuz ekonomi politikaları, XX, cari işlemler bilançosu açıkları, X, kamu iç dış borçları, XX, banka şirket kısa vadeli dış borçları, XX, makroekonomik istikrarsızlık, XX. Kaynak, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Buna göre dış etkenlerin, tablo 1, en önemli rol oynadığı krizler, öncelikle 1929 ve 1978 ile 1998-2001'dekilerdir. 5 olumsuz öğe birlikte bunlarda etkilidir. Bunları yakından izleyen 1991 ve 1994'teki krizlerdir. En az etkili oldukları ise 1988-89 krizidir. Tablo, dış olumsuz öğelerin az ya da çok her kriz durgunluk sürecinde payı olduğunu göstermektedir. Diğer yandan krizlerin hemen hepsinde tetikleyici öğe olarak kısa vadeli sermaye kaçışı, çekilişi vardır. 1988-89'da tam etkili olmasa da diğerlerinde tam etkilidir. Kısa vadeli sermaye kaçışları, çekilişlerini izleyerek dış pazarlarda durgunluk ve veya savaş ile reel faiz hattı artışları önem sırasında ikinci yeri almaktadır. İç etkenlerin, tablo 2, diğer krizler arasında daha ağırlıklı gözüktükleri ise 1994 ve 1998-2001 yıllarında yaşanan bütün iç etkenlerin hemen aynı ağırlıkta katıldığı krizlerdir. 1999'da depremin getirdiği yıkımın, gayri safi milli hasılanın büyük kısmının yaratıldığı Marmara bölgesine yoğunlaşmasının gayri safi milli hasıladaki şiddetli düşüşte tabii payı vardır. Dolayısıyla bu düşüşte ekonomi dışı, yani ekonomiye dışsal bir etken söz konusudur. Ancak bu dünyadan yansıyan anlamında bir dış etken değildir. Bunları yakından 1958, 1988-89 ve 1991 krizleri izlemektedir. Krizlerin çoğunda iç ve dış etkenler birbirine yakın ağırlıktadır. İç etkenlerin göreli önemli rol oynamadığı kriz yoktur. Ekonomi politikalarında kriz öncesi uygunsuz ekonomi politikaları, başta zamansız serbestleşmeyi getiren politikalar ile kısa vadeli banka şirket borçları birikimi 1988 hariç her krizde tam etkilidir. Birincisi, cari işlemler bilançosu açıklarını büyütürken kısa vadeli sermaye kaçışlarını hazırlar ve ağırlıkları da ona koşuttur. Makroekonomik istikrarsızlık bunlara yakın ağırlıktadır. Dış etkenler arasında göreli az sayıda krizde rol oynayan, dış ticaret hatlarında ortaya çıkan aleyhe dönüşler, iç etkenlerde ise kamu iç dış borç stoku bölü gayri safi milli hasıla oranıdır. Dış ticaret hatlarında aleyhe dönüş, tarım ürünlerinin ihracatta %80'den fazla pay aldığı 1929 ve 1958 krizleri ve payı biraz düşse de 1978 krizinde başat rol oynamıştır. Dış ticaret hatlarında şiddetli aleyhe dönüşe yol açan diğer etken petrol fiyatı artışlarıdır ve 1974 sonrası dönemi tanımlar. Bazı iç etkenlerin bazı krizlerde önemli rolü olmadığı gibi bazı dış etkenler için de aynı durum geçerlidir. Bütün dış etkenlerin birlikte tam etkili olduğu krizler 1929, 1978 ve 1998, iç etkenlerin tam etkili olduğu 1994 krizidir. Buna karşılık dış etkenlerin en az etkili olduğu kriz 1988 krizidir. Genelde süreyen nitelikli uygunsuz ekonomi politikaları, özel kısa vadeli dış borçların birikimi, makro istikrarsızlık gibi olaylar iç etkenlerin daha çok sayıda krizde tekrarlandığı, bu nedenle etkenlerin tümü arasında daha ağırlıklı gözüktüğü söylenebilir. Ancak hiçbir krizin dış veya iç etkenlerden tümüyle bağımsız olmadığı, bu ikisinin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç yarattığı ortaya çıkmaktadır. Ne ki krizi patlatan tetikleme olayı, sermaye kaçışları çekilişlerine ivme veren bir iç dış etkene bağlıdır ve hemen her krizde rol oynamıştır. 5. Krizlerin 2000'li yılların başında Türkiye ekonomisini getirdiği nokta ve IMF, Dünya Bankası'nın rolü. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1978 ve izleyen yıllarda yaşadığı krizler sadece birkaç yılda atlatılan geçici olaylar olarak kalmadı. Batı kapitalizmindeki krizler konusunda birçok iktisatçının söylediği olumlu sonuçları ise ilk iki kriz hariç hiç getirmedi. Bu kuramsal sav herhalde ancak 1929 ve 1958 krizlerinin getirdiği büyük ekonomi politikası dönüşümlerinin ekonomiyi uzun süreli büyüme için sağlam bir temele oturtması bağlamında geçerlidir. Bu iki krizi izleyen dönemde var olan koşullardan ders çıkararak uygulanan ekonomi politikaları hem istikrarlı büyüme hem yapısal dönüşüm bağlamında ekonomiye en az 8 yıl ivme vermiştir. Fakat 1978 ve sonrakiler için böyle bir sonuç, 1978 krizindeki bazı yapısal dönüşümler hariç söz konusu değildir. Nedeni iki etkiyle ilişkilidir. Birincisi, krizlerin ekonomi düzleminde yarattığı birikimli olumsuz sonuçlardır. İkincisi, siyasal ve ekonomik düzlemde Türkiye'yi istenen bütün tavizleri verme zorunluluğunda bırakması, bunların da olumsuz etkilerini izleyen yıllarda sürdürmesidir. IMF ve DB, 1978 ve izleyen yılların krizlerinde kredileri verirken ekonomiyi dış dünyanın yani uluslararası sermayenin gereklerine uyduracak yeniden yapılanma koşullarını dayatmış, ek kredileri veren Batı dünyası da OECD, siyasal tavizleri buna açıkça eklemiştir. Krizde düzenli dış borç ödeme ve dış sermaye gereklerine uydurmak için dayatılan politikalar, ekonomiyi sağlam tabana oturtmak, kalkınma büyüme sürecini hazırlamak amacıyla bağdaşmamıştır. 1. Krizlerin bıraktığı ekonomik miras. Batı kapitalizminde krizlerin geride olumlu miras bıraktığı Marksist iktisatçılar dışında, Marksist kuramda krizler kapitalizmin iç çelişkilerini giderek büyüten, nihai çöküşünü hazırlayan öğelerden biri olarak görülür, kabul edilir. Bir kere rekabet gücü düşük firmalar tasfiye edilmiş, geride yüksek rekabet gücü olanlar kalmıştır. İkincisi, ayakta kalanlar rekabet güçlerini yükseltecek nitelikte önlemleri devreye sokmuşlardır. Öyle ki firma birleşmeleri ya da zayıfların ele geçirilmesi yoluyla firma ölçekleri giderek büyümüş, yeni pazarlar açılmış, yeni teknolojiler maliyetleri düşürmek, yeni mallar yaratmak ya da yeni tekel gücü kazanmak amacıyla yaratılmış ve uygulamaya sokulmuştur. Bu sürecin sonunda ekonominin rekabet gücü yükselmiş, pazarları genişlemiştir. Öyle ki yeni bir ivmeyle artık tekrar büyüme sürecine daha güçlü olarak tekrar başlayabilir. Bunlara, başta ABD gelişmiş ülkelerin, krizleri atlatabilmek için dünyayı kendi ihtiyaçlarına uygun düşen yeni kalıplara sokma ve bu yeni kalıpların çevredeki olumsuz etkilerini göz ardı edebilme, bu yolda beyin yıkama ve dayatma güçleri eklenmelidir. Küreselleşme bu bağlamda en yakın örnektir. Savaşlar ise ne 20. yüzyılda ne 21. yüzyılın başında krizlere çözüm üretme araçları olarak dünya sahnesinden hiç inmemiştir. Son örnek ABD ve İngiltere'nin Afganistan ve Irak savaşlarıdır. Şimdi tablo 3 ve tablo 3'e ait ek 2'deki açıklamalar belirtilecektir. Ek 2. Tablo açıklamaları. Tablo 3'teki başlıklar ve rakamlarla ilgili açıklama. Hızlı büyüme, krizi izleyen en az 5 yıllık sürede, ekonomi yılda ortalama en az %5 oranında reel gayri safi milli hasıla artışı yaşadıysa, XX, eğer %5 artışı sadece 2 ila 4 yıl yaşadıysa X, 2'den az yıl yaşadıysa O veya gayri safi milli hasıla artışı %3 ila 4'te kaldıysa, süreden bağımsız olarak X, %3'ün altındaysa büyüme O işareti. Yapısal dönüşüm. Üç bağlamda düşünülmüş, bunların herhangi birinin gerçekleşmesi ayrı ayrı ele alınmıştır. Burada kıstas, gayri safi milli hasılada sinayi katma değer payının veya ihracatta mamul mal payının ya da teknoloji yoğun malların ihracat payının krizi izleyen 3 yılda sürekli artışıdır. Eğer bunların sadece birincisi varsa XX, eğer hepsi varsa yine XX, sadece ikinci veya sadece üçüncüsü varsa X işareti. Eğer bu üç öğeden hiçbiri yoksa O işareti. gelir bölüşümünde iyileşme. Bunu ancak bazı göstergelere göre saptamak mümkün olabilmiştir. Bu göstergelerden herhangi birindeki olumlu saydığımız yönde değişme, gelir bölüşümünde iyileşme sayılmıştır. Krizi izleyen 3 yılda tarımla çalışan göreli ya da mutlak faal nüfus payında azalma, sinayi istihdamda en az 20 bin kişilik artış, reel ücretlerde en az %5 artış, eğer bunların hepsi bir arada gerçekleşiyorsa bu XX. Eğer bunlardan herhangi biri gerçekleşiyorsa X işareti. Eğer herhangi biri gerçekleşirken aynı zamanda atıl iş gücü oranı yükseliyorsa ya da hiçbiri gerçekleşmiyorsa O işareti. İç dış borç yükü azalışı. Yine gayri safi milli hasılaya oran olarak ölçülmüştür. Eğer bu oran toplam olarak düşüyorsa XX. Eğer bu oran düşmese de kısa vadeli dış borçlar mutlak olarak azalıyorsa X, eğer azalmak bir yana borçların gayri safi milli hasılaya oranı artıyorsa O işareti. Tablo 3. Krizlerin ekonomik mirası. 1929-31. İzleyen 5 yıl büyüme. XX. Olumlu yapısal dönüşüm. XX. Bölüşümde iyileşme. XX. İç ve dış borç yükü azalışı. XX. 1958-61. İzleyen 5 yıl büyüme. XX. Olumlu yapısal dönüşüm. XX. Bölüşümde iyileşme. XX. İç ve dış borç yükü azalışı. X. 1978-81. İzleyen 5 yıl büyüme. O. Olumlu yapısal dönüşüm. X. Bölüşümde iyileşme. O. İç ve dış borç yükü azalışı X. 1988-89. İzleyen 5 yıl büyüme. X. Olumlu yapısal dönüşüm. X. Bölüşümde iyileşme. O. İç ve dış borç yükü azalışı O. 1991. İzleyen 5 yıl büyüme. X. Olumlu yapısal dönüşüm. X. Bölüşümde iyileşme. X. İç ve dış borç yükü azalışı O. 1994. İzleyen 5 yıl büyüme. X. Olumlu yapısal dönüşüm. X. Bölüşümde iyileşme. X. İç ve dış borç yükü azalışı X. 1998-2001. İzleyen 5 yıl büyüme O. Olumlu yapısal dönüşüm X. Bölüşümde iyileşme O. İç ve dış borç yükü azalışı O. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Türkiye'nin yaşadığı krizlerin bıraktığı ekonomik mirası değerlendirmek, tablo 3 için kullanılan göstergeler, krizi izleyen 5 yıllık sürede reel büyüme hızı, krizi izleyen 3 yıl zarfında ekonomide ortaya çıkan yapısal dönüşüm, gayri safi milli hasılada sinayi katma değer payında ya da ihracatta mamul mal payında veya ihracatta teknoloji yoğun mal payında artış, gelir bölüşümünde iyileşme, krizi izleyen 3 yılda tarımda çalışan göreli ya da mutlak nüfusta azalma, kentsel sinayi istihdamda mutlak artış, reel ücretlerde artış ve iç dış borç yükünün azalmasıdır. Tablo 3'e göre geride en olumlu miras bırakan 1929 krizidir. Bütün göstergeleri en olumlu düzeydedir. Ekonomi hem izleyen 5 yılda en az ortalama %5 hızla gayri safi milli hasıla artışı yaşamış, hem gayri safi milli hasılada sinayi katma değer payı artmış, hem dış borçların, Osmanlı borçları, gayri safi milli hasıla oranı azalmış, hem de sinayi istihdam artışı yaşanmıştır. 1958 krizinin mirası da bu kadar olmasa da iyidir. Dış borçlar artsa da hiç olmazsa kısa vadeli borçlar kısmen ortadan kalkmıştır. İzleyen yıllarda ekonomi hızla büyümüş, yapısal dönüşümler yaşamış, gelir bölüşümünde de göreli bir iyileşme olmuştur. Yapısal dönüşüm ve gelir bölüşümü iyileşmesi, sırasıyla sinayi katma değer payının artması, sanayideki istihdamın artması ve reel ücretlerin ve tarım gelirinin artışıyla ilgilidir. 1978 kriziyle birlikte krizlerin mirasının giderek kötüleştiği görülmektedir. Bir kere bunlardan sonra ya büyüme hızı düşük kalmakta ya da hızlı da olsa sadece birkaç yıla inhisar etmektedir. 1983-87 arası ekonomi %5'e yakın büyüse de bu hız ve süre tekrarlanmamıştır. Gözlenen olumlu yapısal dönüşüm özellikle 1982 sonrasında mamul mal ihracatının ihracattaki payının hızla yükselmesiyle ilgilidir. Ancak 1980'li yıllar bu bağlamda daha önceki yıllarda kurulan ve krizde atıl kalan kapasiteleri devreye sokarak bu yapısal dönüşümü yaşayabildi. Yoksa kendi dürtüleriyle ve yeni yatırımlarla sanayileşmeye büyük bir ivme vererek değil. Bu dönemde Türkiye'nin bir takım hizmetlerin, başta turizm ve müteahhitlik hizmetleri, ihracatında artırmaya geçerek ihracatta bir diğer yapısal dönüşüm yarattığı da belirtilmelidir. Yapısal dönüşümün ekonomik maliyeti ise sürekli reel devalüasyonlar, yolsuzluk yaratan büyük ihracat teşvikleri, reel ücretlerin düşürülmesi olmuştur. 1980'li yıllarda krizler olumlu miras açısından düşük düzeydedir. Nedeni gelir bölüşümünde kötüleşme ve iç dış borç yüküne getirdikleri artıştır. En olumlu yanları ihracattaki mal hizmet yapısal dönüşüm göstergesindedir. 1990'lı yılların krizlerinde oysa özellikle 94'ten sonra olumlu hiçbir miras yoktur. 1991 ve 1994 krizleri kendilerinden sonra sadece sırasıyla 2 ve 3 yıllık hızlı büyümeye yer bırakmıştır. Ayrıca bir miktar ihracatı bağlantılı yapısal dönüşüm ile istihdam artışı bağlantılı bölüşüm iyileşmesi de görülüyor. Ancak tabloda gösterilmeyen çok sayıda olumsuzluğun da negatif mirasa eklenmesi gerekir. 1994 krizi finansal darboğaza düşen şirketlerin başta süt ürünleri sanayinde hızla yabancılara satışıyla TMSF'nin devreye girmesinin risk uygulamasını bozmasıyla kitlesel işten çıkarmalarla yabancı bankalara verilen taahhütlerle çok sayıda olumsuzluğa kapı açmıştır. Yine de kriz 9-10 ayda atlatılmış, izleyen 3 yılda ekonomi hızla büyümüştür. 1998-99 ve izleyen 2001 krizinin olumsuzlukları ise daha önceki bütün krizlerin ötesinde kötü bir miras bırakmıştır. Her yıla ayrı bir kriz kaynağı olan bu dönemde ihracatta daha yüksek katma değerli malların payındaki artışla ilgili olarak bir miktar yapısal dönüşüm dışında her gösterge olumsuzdur. Ayrıca tabloda gösterilmeyen çok sayıda olumsuzluk bunlara eklenmelidir. Bunlar yüksek vasıflı iş gücünün kitlesel işsizliğinden, finans kesiminin çok büyük yara almasına, iç dış borç oranının gayri safi milli hasılayı aşar duruma gelmesine uzanmaktadır. Mirası ekonomik düzlemde en kötü olan krizin 1998'de başlayan ve 2000'lerin başında süren kriz olduğuna kuşku yoktur. En büyük olumlu ekonomik miras bırakan 1929 ve 1958 krizlerinden tablo 3'te aşağı doğru bakıldığında olumlu mirasın giderek azaldığı, en olumsuzunda 1998'de başlayıp süren bir kriz olduğu görülebilir.